Ayrım 10. Taburcu. Onu odamın penceresinden her sabah kahvaltıdan önce verandada bir aşağı bir yukarı volta atarken görürdüm. Bitişiğimdeki 6 kişilik koğuşta yatardı. Sabahları herkesten önce kalkar, yıkanır, tıraş olur. O çoklukla ya sisli ya da yağmurlu kış sabahları gazetesini alıncaya kadar verandada bir boydan bir boya gider gelirdi. Sanatoryumda yatan bir hastadan çok cezaevinde kapalı bir hükümlüyü andırırdı bu gidiş gelişleri. Doktor sırtüstü uzanıp yatmanın en iyi ilacı olduğunu söylemişti hastalığının. Ben çabuk iyileşebilmek için attığım adımı sayar, ayakta yapacak işim olmadıkça kür saatleri dışında yatağımdan çıkmazdım. Bu yüzden doğru karşılamazdım onun bu erkenciliğini, yarım saat içinde olsa ayakta dolaşmalarını. İlk günler odamın önünden geçerken elinden geldiği kadar penceremden içeriye bakmamaya zorlardı kendini. Bana bir söyleyeceği varmış gibi gelir, yattığım yerden gözümü ondan ayırmazdım. Sonunda gidiş gelişlerinin birinde çekinerek bana doğru bakar, selamlardı beni. Uzun boyu hafif bir esintiye tutulmuş ince bir söğüt dalı gibi kapımın önünde kararsız sallanırdı. Çekingen bir gülüşle belli belirsiz gülümser, sağ elini yumuşaklıkla alnına doğru götürürdü. Ağzının açılıp kapanmasından günaydın dediğini anlardım. Sırtım baş yastığıma dayalı gülerek karşılık verirdim. Nasıl, ne var ne yok anlamına yaptığım el baş işaretlerinden cesaretlenir, hafifçe araladığı kapımdan başını uzatırdı. Teşekkür ederim, sizi sormalı. İyiyim derdim. İyi uyudunuz mu dün gece? Şöyle böyle, sen? Eh, fena değil, ben de. Hemen uzaklaşmaya kalkardı. Rahatsız etmeyeyim. Her geçen gün arkadaşlığımız biraz daha ilerliyor ama onun bu saygılı, çekingen tutumu değişmiyordu. Her sabah uzun boylu, iki yana sarkan kolları ile hafif esintili söğüt dalları gibi kararsız duralardı kapımın camı önünde. Kapıyı açmak için işaretimi beklerdi. Yaşayışıma burnunu sokmak gibi karşılamayacağıma güvenerek artık daha açık konuşuyordu benimle. Ben iyiyim deyince tasalı gözlerini nereye kaçıracağını bilemeden sorardı. Dün gece iyi uyuyamadınız galiba. Doğruydu, uyuyamazdım. Çoğu geceler ikilere, üçlere, bazen dörtlere kadar türlü düşünceler üşüşürdü aklıma. Borçlarım, yüzüstü kalan işim, aşkım, sanatoryumdan çıkınca eskisi gibi günde 10-12 saat çalışmaya dayanamayacağım. Bu türlü dertler gözümden uykuyu siler götürürdü. Sık sık ışığı yakıp kalkar, 3-5 dakika pencereden karanlıklara dalar, düşüncelerimi sanki bir yerlere silkip atmaya çalışırdım. Ama yatağıma dönünce yastığımın altına sinmiş böcekler gibi bütün o dertler üşüşürler, kemirdikleri yerden oymaya başlarlardı yine beynimin içini. Kurtuluş olmadığını anlayınca elime çokluk Molière'in oyunlarından birini alır okumaya başlardım. Molière güldürürdü beni. Üstümdeki gerginliğin okudukça dağıldığını, rahatladığımı duyardım. Uyku yavaş yavaş gelir, söndürürdüm ışığımı. Odam kararır, kapımın, penceremin camlarından dışarıya, verandaya uzanan ışığın akçemberi silinir, gecenin gölgelerine bırakırdı yerini. O bitişik pencerenin dibindeki yatakta yatardı. Uyuyamadım Binali derdim. Işığınızı gördüm de belki de üçe kadar açık kaldı. Bazı geceler ne kadar istesem okuyamazdım da. Satırlar gözümün önünden silinir, gelecekle ilgili düşüncelerim karıncalanırdı sayfalarda. Işığı söndürür, uyumaya çalışırdım. Yastığımın altında yine o böcekler gibi kaynaşan dertlerin beynimi kemirmesinden kurtulmak için bir buçuk saat sonra kalkar, ışığı yakar, penceremin önünde karanlıklara dalardım. Işığımı söndürüp yatınca uykusuz döner dururdum yatağımın içinde daha bir süre. Sabaha karşı bitkin, dalar giderdim. O yüzden sabahları güç toparlardım kendimi. Işığınızı gördüm. Belki bir vardı kalktığınızda, üçe doğru yine kalktınız derdi böyle günlerin sabahlarında. Konuşturmaya çalışırdım. Sen de uyuyamıyorsun doğru dürüst Binali. Kendinden söz etmekten çekinirdi. Siz bana bakmayın. Üstüne düşersem, eskiden bir sabahçı kahvesinde akşamın altısından sabahın altısına kadar garsonluk ettiğini, uykusuzluğuna alışık olduğunu söylerdi. Gündüz uykularının kendisine yettiğini eklerdi sözlerine. O ne kadar saklamaya çalışsa da her geçen gün daha iyi öğreniyordum onun uykusuzluğunun, verandada sıkıntılı dolaşmalarının nedenini. Sanatoryuma her giren çıkan işçinin derdinden ayrı değildi Binali'nin derdi. Hastalığa tutulduğu sırada bir sabun fabrikasında çalışıyordu. 8. ayını doldurmuştu henüz işi. Türlü işler, işsizlikler ardından girdiği bu yeni iş sağlamdı. Karnı doyuyor, her hafta düzgün para geçiyordu eline. İşinden olur diye korkmuş, doktorlardan bile gizlemişti başlangıçta hastalığını. Gençliği ile o kısa öksürük nöbetlerini ayakta yenebileceğine inandıkça daha da artmıştı ciğerlerinin sarsıntısı. Böyle böyle bir yılını ancak doldurabilmişti sigortalı işçi olarak. Geldiğinde bir deri bir kemikti sanatoryuma. Sigorta ancak 6 ay için ödüyordu bakım giderlerini. 60'lık bir anası vardı eline bakan. Başka da kimsesi yoktu dünyada. Ne bir dikili ağacı ne de bir elinden tutanı. Sanatoryumdan ayrılacağı günler yaklaştıkça sıkıntıdan uyuyamıyor, yattığı yerde kalamıyordu uzun uzun. İlk sabah konuşmalarımızdan bir ay kadar sonra taburcu olacağı gün öğleye doğru sanatoryum başhekimliğinin verdiği raporu getirip uzattı bana. Her iki ciğerde açık akciğer tüberkülozu, kavern tanımlamasıyla kanamalı olarak sanatoryuma yattığı, bakımı sonunda iyileşmeye yüz tuttuğu belirtiliyordu raporda. Ne diyebileceğimi bilemeden 2-3 kez yineleyerek okudum o 4-5 satırı. O bir şeyler söylemek isteyerek yüzüme bakıyordu karşımda. Bu raporla işbaşı vermezler bana dedi sadece. Biliyordum. Söylemese de kaç gündür dostlarım, tanıdıklarım aracılığıyla bir iş bulabileceğimi umuyordu kendisine. Kaç gündür o söylemeden verilecek işleri elinde tutan tanıdığım herkesi bir bir gözümün önüne getirmiş, iş istemiştim onun için. Bu dileğimi açar açmaz hemen asılıyor, kararıyordu o yüzler. Ya canlarını daha çok sıkmamı istemediklerini belirtecek gibi surat asarak, ''Yok, iş nerede?'' diyorlar ya da incelikle, ''Ortaokulu bitirmiş mi?'' diye soruyorlardı. En küçük bir umut veremezdim Binali'ye. Raporu elimden geri alırken kırgın değildi. Çaresizliğimi, elimden bir şey gelmeyeceğini anlamıştı. Öğle yemeğinden sonra giyindi, bütün koğuşları dolaştı. Hepimizle ayrı ayrı helalleşti. Koğuşunun kapısından koridorun merdivenlerine kadar uğurladık onu. Paltosu, pardesüsü yoktu. Yalnız ucuz bir tahta bavul vardı elinde. Ocak ortalarındaydık. İncecik, insanın yüreğine gam dolduran bir yağmur yağıyordu. Hepimiz verandanın parmaklıklarına dizildik. Bahçede iki yanından 100 yıllık serviler, sedir çamları yükselen yolda, söğüt dalları gibi esintili ince uzun boyu, kollarıyla sanatoryumun dış kapısına doğru uzaklaşırken, el sallayarak uğurladık Binali'yi. Adresini almıştım, belki de bir yardımım dokunur diye. Ama biliyordum, çok iyi biliyordum, iş verebilecek tanıdıklarımın bana, olmaz diyeceklerini. Sağlamları bile geri çeviriyoruz. Ortaokulu bitirmemişse ne yapabiliriz diyeceklerini. Biliyordum hiçbir yardımım dokunamayacağını. Yüreğim eziliyordu. O serviler arasından kıvrılan yolda kaybolmadan önce bize son kez el sallarken nereye yiğit Binali, kardeş Binali, melek huylu Binali nereye diye bağırmak geliyordu içimden. 1970. Kendini yiyen Turan, taburcu olduktan 10 gün sonra sanatoryumda kalan arkadaşlarını görmeye geldi. Öyle bilindiği gibi değil. Çok uzun bir 10 günde aradan geçen. Bekardı. Eniştesinin 2 odalı gecekondusunun bir köşesinde kalıyordu. Eniştesi yoksul bir mahalle berberiydi. Çocuklarını doyuramıyordu doğru dürüst. Turan, 10 gündür erkenden kalkıyor, kimseye görünmeden evden çıkıyor, iş bulmak için İzmir'in altını üstüne getiriyordu. 1/3 hafta gündeliklerinden biriktirdiği parasından yarım ekmek, 100 gram zeytin alarak gün geçiriyordu. Yarının korkusuyla daha fazlasını harcayamıyor, akşamları bir şey yemeden eve geç dönüyor, ardından açlığını gizliyordu ablasından, eniştesinden. Dokuma işçisiydi. 12 yaşından beri 15 yıl dokumacı olarak çalışmıştı. Bu 10 günün başlangıcında sigorta doktorları işbaşı vermediler. Sendika ilişiğini kesti. Geçmiş yaşayışının bütün kapıları kapandı yüzüne. Kendisi sanatoryumdan iyileşmiş, hastalığını yenmiş olarak çıkmıştı ama sanatı, hastalığı öldürmüş, almıştı sanatını elinden. 10 gün İzmir sokaklarını sabahtan akşama kadar dolaştı. O taş yapılı, kapısı bekçili, 4 yanı duvar işyerlerinin hangisinin kapısından içeriye girebildiyse girdi. Her girdiği kapıdan, orasından burasından dinamitlenen kayalar gibi umudunun bir parçası daha gövdesinden kopmuş, ayrılmış olarak eksilmiş, yenilmiş çıktı. Başı önünde gene sokaklara düştü. Toparlayabildiği bütün geri kalan gücüyle gene kapıları zorladı. İşverenlerin karşısında o acılı yüzüyle boyun büktü. Sigortasız olsun, kaçak olsun, daha küçük gündelikli olsun razıydı. Bir dönebilse gene tezgahının başına, olmuyordu. Patronlar iş vermeye yanaşsa bile sendikalar dikiliyordu karşısına. Dokuma fabrikalarından umut kesince garsonluk, odacılık, bekçilik, otobüs biletçiliği aradı. Bir iş Allah'ım, bir iş. Alnında ter taneleri bir karabasan görür gibi dolaşıyordu İzmir sokaklarında. Tek açlığını susturabileceği bir iş. Allah da kullar da duymuyorlardı Turan'ın içini yakıp kavuran sesi. Sabahları işe giden, öğle paydoslarında çalıştıkları fabrikaların duvar diplerinde kümelenen, akşamları işten dönerken fakir semtlere doğru karıncalar gibi akarak sokakları dolduran binlerce yorgun, soluk yüzlü işçi aralarında yer vermiyorlardı artık ona. Tanımıyorlardı onu. İçlerinden biri değildi artık o. Sendikalarından, sigortalarından adını silmişlerdi onun. Peki ama bu kadar yıldır kendisi değilse kimdi onlarla birlikte pamuk tozlarını yutarak, fabrikaların kurumlu, rutubetli havasına soluyarak ciğerlerini çürüten, kime el uzatacağını, kime sesleneceğini bilemiyordu artık. Tuttuğu dal kırılıyor, bastığı toprak kayıyordu ayaklarının altında. Sanatoryumda kaldığı günlerin alışkanlığı ile ne yapıp yapıp tartılıyordu her gün. Yarım ekmeğini bir avuç zeytinli yedikten, kana kana suyunu içtikten sonra tartılıyordu. Tartıların ibresi her gün ağırlığından biraz daha kurtularak havalanıyordu korkulu bakışları önünde. Sanatoryumda o kilo aldığı günlerin sevinçleri, umutları bırakıp kaçıyorlardı Turan'ı. Tartının üstünden her inişinde korkunun, yılgınlığın kara kara kuşlarıydı başının üstünde dönen. 10. gün ölümün tırpanı gibi gördü tartının ibresini. Her gün biraz, her gün biraz koparıp alıyordu o tırpan gövdesinden. 10 günde 6 kilo zayıflamıştı. Yaşamak için zeytin ekmeğinin yanına her gün kendinden bir parça katıyordu. Kendini yiyordu açıkçası. O gün yalnızlığından, çaresizliğinden kaçar gibi sanatoryumda kalan arkadaşlarının yanına attı kendini. Sabah kürünün sona ermesine yakın geldi. Dokumacı Ziya'nın ayak ucuna yığılır gibi oturdu. Eski arkadaşları hemen oğullandılar yöresinde. Hoş geldin dediler, hatırını sordular, durumunu anlayıp öğrendiler. Esmer iri yapılıydı, kısa karşılıklar veriyordu sorulanlara. Eski arkadaşlarına ağır ağır dolaşan bakışları yılgın, sesi yılgındı. Bir yangından, bir deniz kazasında boğulmaktan yeni kurtarılmış gibi bitkindi eski arkadaşlarının ortasında. 10 gün içinde bu kadar zayıflamasına şaşıran arkadaşları da bir kaza başında toplanmış gibi bakıyordu ona. Güray, ''Nasıl işbaşı vermezler sana?'' dedi. ''Çıkarken aslan gibiydin.'' O mırıldandı. ''Vermediler işte.'' Bir öfke, bir baş kaldırma havası sarıyordu konuşmalarını. Dökümcü Ali, ''Sigortanın kârını düşünüyorlar.'' dedi. ''Alacakları prim eksilir diye ödleri kopuyor.'' Hamit soludu. Bankaya, ticarete çevirdiler sigortayı. Para bizim paramız, geberen biz, yiyen, yaşayan onlar. Arkadaşları o yıllarda işçi sigortalarına nereden bela olmuşsa olmuş 3-5 doktora sövüp saydılar. Turan susuyordu gene, kızmak bile gelmiyordu içinden. Çevresinde konuşulanları dinlemiyormuş gibi bazen çevresindeki eşyaların beyazlığına, temizliğine, bazen sanatoryumun bahçesinin yeşilliğine takılıyordu gözleri. Sahiden bu cennette yaşamış mıydı 10 gün öncesine kadar? Bütün ömründe rahat bir yatak görmüşse burada görmüştü. Karnı doymuşsa burada doymuştu. Bütün ömründe hepsi burada kaldığı o 9 ay. Arkadaşları sendikacılara saldırıyorlardı şimdi de. Ah bir sağlam çıksalar, bir işbaşı alabilseler, hepsini atacaklar, değiştirecekler. Hepsi satılık, hepsi mideci, kuyruk sallayan cinstendi, hepsi cıvık çıkmıştı başlarına getirdiklerinin. Anlamışlardı anlayacaklarını ama geç, çok geç. O yılgın bakışlarla hak veriyordu arkadaşlarına. Yavaş yavaş kendine gelir, yavaş yavaş başına toplananları tanımaya başlar gibiydi. Yemek zili çalınca birden ürkekleşti gene. Eniştesinin evinden kaçtığı gibi kalkıp gitmek istedi. Arkadaşları bırakmadılar. Bölüşeceklerdi Turan'la yemeklerini. Yemek gelinceye kadar Hamit ile Güray bütün hastaları dolaştılar. Turan'a yardım için para topladılar. Her hasta gücünün yettiği kadarıyla katıldı toplanan yardıma. Sanatoryumdan ayrılırken geçirdiği kazadan kurtulmuş gibiydi artık Turan. Sandığı kadar yalnız, kimsesiz değildi dünyada. Bakışlarında yeni yeni kıvılcımlanmaya başlayan bir umut ışığıyla yarından tezi yok gezici satıcılığa başlayacağını söylüyordu arkadaşlarına. 1955-1970. Artık değer. Dışarıda yükseklerden geçen bir bulutun serpelediği ince bir yağmur yağıyordu. Röntgen bölümünün bekleme odası hafif bir loşluk içindeydi bu yüzden. Odayı dolduran arkadaşlarım durgun, sıkıntılıydı. Kısa, kesik mırıltılarla konuşuyor, sonra susuyorlardı. Sık sık saate bakar gibi duvarlardaki sağlık afişlerine takılıyordu bakışları. Odanın boşluğunda o çok iyi tanıdığım yüzleri sisleniyor, siliniyordu sanki. Her birini ayrı ayrı değil de tek yüz gibi görüyordum karşımda. Duman gibi bir yüz, yeni tıraş olmuş yüz derisi, bıyıkları, siyaha çalan saçları ile kimin olduğunu bulup çıkaramıyordum o yüzün. O yüz, arkadaşlarımın hepsine benziyordu biraz. Gene de hiçbirinin yüzü değildi. Doğrusu gerçek bir yüz değildi o. Onların iç dünyalarını, ortak dertlerini, düşüncelerini yansıtan bir izlenim. Odayı dolduran arkadaşlarımın yüzlerinin bir karışımıydı. Geçmiş, acı deneyler, ezilmişlikler, aldatılmışlıklar ile çizgilenmişti o yüzü. Gelecek tasalarıyla gölgeliyordu. O sabah Hüseyin odaya girinceye kadar sanki yalnız o yüz izlenimi vardı odada. Bir de sanatoryumda nereye gitsek varlığını duyuran o lizol kokusu ile duvarlardaki dırdırcı sağlık afişleri. Hüseyin bütün babacanlığı, iyimserliği ile kapıdan içeriye yuvarlanan kocaman bir top gibi girdi odaya. Daha eşikten "Nasılsınız be kızanlar?" diyen sesiyle 2 ay önce aralarından ayrıldığı arkadaşlarının ortasına pat diye düşmüş kırmızılı sarılı, parlak bir top gibiydi. Hüseyin'in odaya girişiyle dağıldı o sisli yüz. Çocuklar canlandılar, sardılar, kuşattılar, elden ele alıp tuttukları bir topa döndürdüler aralarında Hüseyin'i. Binali'nin oturduğu yerden o uzun boyuyla doğrulduğunu gördüm. ''Hoş geldin Hüseyin.'' ''Hoş bulduk be Binali kardeş, düzelmişsin bakarım.'' Kucaklaştılar. Kazım Binali'nin elinden aldı. Kucaklaştı Hüseyin'le. ''Nasılsın be Hüseyin?'' ''İyiyim be Kazım'ım. Sen de iyisin maşallah.'' Kazım'dan Güray kaptı Hüseyin'i. ''Ne haber Hüseyin ağa?'' ''Abe Güray, Aslan Güray. Sen misin be yakışıklı delikanlı? Şişmişsin görürüm. Yok mu buradan çıkınca futbol oynamaya niyetin? Futbol geçti bizden artık Hüseyin ağa. Dur bakalım oynarsın. Daha yaşın ne be oğlum?'' Arkadaşları yol açtılar. Hamit göründü. ''Hüseyin bu be, bizim Hüseyin.'' Yaklaştı. Her kelimede ciğerlerinin geri kalan gücüyle soluya soluya kucakladı Hüseyin'i. ''Hoş geldin be koca Hüseyin. Hoş bulduk be koca Hamit'im. Kontrola mı geldin? Hem kontrola hem sizi görmeye. Yok bir şeyim ya. İsterim bizim doktor da yok bir şeyin desin bir kere. İçimde ufak bir merak varsa onu da atayım.'' Hüseyin tanımadığı hastalara hiçbiri yabancısı değilmiş gibi geçmiş olsun dedi. Hamit ile Binali'nin arasında duvarın dibindeki sıraya oturdu. Hüseyin'e çevrildi bütün bakışlar. Duvarlardaki sağlık afişleri unutuldu. Lizol kokusu Hüseyin'in yağmurla ıslanmış şayak ceketinin ağıl kokusuna bıraktığı yerini. Nasılsın be Hamit'im? Hamit soludu. İşte. İçlenir misin gene öyle? Öfkelenir misin? Bırak gamı kasveti be kardeş. Burada hazır yer içerken topla sen de biraz. Düzelmene bak. Hamit kesik kesik, bırak sen bizi şimdi dedi. Sen nasılsın, sen ne yaparsın, onu anlat. Hüseyin elini cebine attı. Boş bulunup sigara paketini çıkardı. Güldü. Unuttum be dedi. İçilmez bu meret burada. Paketi bir elinden bir eline geçirip öbür cebine koydu. Sırtını duvara dayayıp oturduğu yere rahat rahat yerleşti. Görmez misin be nasılım? İyisin şükür. Kazım ekledi. Hiç zayıflamamışsın. Nasıl çıktın buradan? Gene öyleyim. Yok o aldığım kiloları vermeye niyetim. Meraklanmayın. Her gün köfteyle beslerim canımı. Arkadaşları güldüler. Hamit'in sevgi doluydu ona bakarken bakışları. Çok şükür dedi, çok şükür. Hay gidi koca Hüseyin, hay. Binali sordu. Çalışıyor musun? Hüseyin hemen karşılık verdi. Çalışırım elbet. Nerede? Eski işimde. Bir sessizlik oldu. Sevinçli yüzler karardı. Sanki ellerindeki o top düştü, yuvarlandı, kısa bir süre sıranın altına kaçtı. Hamit mırıldandı. ağırdı senin işin. Eh sanatım be kardeş, ne yaparsın, o gelir elimden. Parke kalıpçısıydı Hüseyin. Taze yaralı ciğerlerle kolay değildi iki kolun sabahtan akşama parke kalıplarına asılması. Dayanırsın demek. Hüseyin güldü. Bir şaplak indirdi Hamit'in dizine. Geçti o günler be Hamit'im. Eskisi gibi mi çalışırım sandın gene? Ne kadar gücüm yeterse o kadar çalışırım. Te ben çoktan çektim kendi bayrağımı kendi kaleme. Sorgu dolu yüzler umutla aydınlandı. Nasıl? Hüseyin salonda oturan Binali'nin dizine bir şaplak indirdi bu kez. Te baştan anlatayım nasıl? Nasıl? Hüseyin yuvarlandığı yerden ortaya çıkmış, anlattıkça canlanan, oynayan elleri kollarıyla aralarında zıp zıp zıplayan bir toptu gene. Te sabah beş dediğimi açarım gözümü uyanırım. Doğrulurum yatağın içinde, dayarım sırtımı yastığa, yakarım bir cigara. Günay meraklandı. Aç karnına mı? Aç karnına, huyum kurusun. Te buradayken de bırakamadım o mereti, hep tüttürdüm. Gene tüttürürüm 3 günde 2 paket. Hamit güldü. Yakarsın bir cigara, sonra? Bu kadarcık keyifte kalmasın mı bize bu dünyada be kardeş? Te ev yansa çıkamam o sıcacık yatağın içinden birdenbire. Bir cigara içimi olsun, severim ne rüya gördümse anayım, yorayım kendi kendime. Cigaram biter, çekerim pantolonu, pabuçları ayağıma, yıkarım elimi yüzümü. Benim kör oğlu Yaman'dır. 3 tavuk besler bizim gecekondunun önünde bir kafes içinde. Her sabah bir taze yumurtacık olsun içirir bana. Çıkınlar 5-10 zeytin, birazcık peynir, bir çeyrek ekmek bir naylon torbaya, tutuşturur elime, uğurlar beni. Fırlarım evden, yetişirim 5:30 trenine. T10 dakika sonra inerim kemerde. İstasyondan 100 adım sürer yerim. Vardım mı değiştiririm üstümü. Çekerim benim kalın yamalı pantolonu kıçıma. Te benim parmak kadar kalın, eski bir yün kazak var onu da sırtıma. Bir çay söylerim karşı kahveye. Boşaltırım benim çıkında ne varsa karnıma. Isınırım fırın gibi. Bir cigara daha yakarım. Olur saat 6. Yaparım işbaşı. Ona kadar kendimi yormadan çalışırım. Kaç kalıp dökersem dökerim. 10 olur paydos veririm kendime. Bir gazete alırım karşıdan. Köfteciden de bir çeyrek ekmekle 10 köfte alırım. Çekilirim bir kıyıya. Hem okurum hem yerim. 11'e kadar içerim 2 cigara dinlenirim. Hiç bozmam keyfimi. 11'de işbaşı yaparım. Kuruyan kalıp varsa açarım. 1-2 yeni kalıp dökerim. Olur saat 1. Hadi eyvallah derim benim patrona kalanlara. Binali sordu. Patron ne der? Ne desin? Güle güle der. Tam gündelik mi ödüyor sana? Tam. Hamit inanamadı. Hadi be Hüseyin bırak şakayı. Hıh, hangi patron tam gündelik öder bu kadar işe? Benim patronum öder be Hamit'im. Güray iyice hoşlanmıştı dinlediklerinden. Yamansın be Hüseyin ağa. Anlat nasıl becerdin bu işi? Hüseyin coştu. Top hızla gole giden Güray'ın kıvrak ayaklarındaydı şimdi. Te anlatayım. Ne gün taburcu oldum buradan, o gün dikildim benim patronun karşısına. Gördü beni böyle karşısında Türk gibi. İyisin maşallah, toplamışsın, hoş geldin, şu bu dedi. Oturttu masasının önüne, çay ısmarladı, cigara verdi. Hiç uzatmadım sözü. Dinle dedim, gönderme şimdi beni sigortaya migortaya. Te bu senin işinde, bu yarası kurumamış ciğerle, o ana kuzusu doktorlar işbaşı vermezler bana. Bilirler eskisi gibi çalışırsam 2 ay dayanamam, ekşirim gene başlarına, yük olurum sigortaya. Sen şimdi ver işimi uzatmadan çalışayım. İş ne zaman istersen senin be Hüseyin dedi. Yo dedim sözüm bitmedi, dinle. Yok bu aldığım kiloları gene sana bağışlamaya niyetim. Bilirsin ben açık konuşurum. Sevmem yalanı dolanı. Bozuldu hafiften. Allah var be Hüseyin dedi. Ne zaman hakkını ödemedim? Sen de bilirsin ki kardeş gibi severim seni. Hastalığın inan ki kahretti beni. Hiç aldırmadım. Bırakalım şimdi hesaplaşmayı boş lafı dedim. Açmayalım eski defterleri. Bundan önce 9 yıl ne kazandınsa kazandın benden. Bundan sonra anandan nikah umarsan benden de kar um. Ne kadar paranı alırsam o kadar iş yaparım sana. Senden bana geçsin istemem. Ama sen de bekleme benden sana geçsin. Bırak kan kusmadan karnım doysun, evimin nafakasını çıkarayım. Dediğin gibi olsun be Hüseyin dedi. Sen hele adam akıllı bir iyileş bakalım. Başladım işe. Sinemalardaki masalımsı olaylar kadar inanılmaz göründü arkadaşlarına Hüseyin'in anlattıkları. Hepsi şaşaladılar, durgunlaştılar. Hamit kısa bir daldı, düşündü. Ne vardı sanki bunda inanılmayacak? Sadece davranması gerektiği gibi davranmıştı Hüseyin'in patronu. Aferin dedi, helal olsun. Adam evladıymış senin patronun. Kazım karamsardı hala, mırıldandı. Binde bir çıkar öylesi. Yuray dudak büktü. Piyango, vallahi piyango. Binali karardı. Biz nereden bulalım öylesine dedi. Düşünceli düşünceli. Hüseyin, Hamit ile Binali'nin dizleri üstüne bıraktı ellerini. Ben de iyiyim. Adam evladıyım be kızanlar dedi. Ben de kalmam cömertlikte ondan aşağı. Bazı gün bakarım yorulmamışım, kollarım hafif, çalışırım bir saat daha. Dökerim bir kalıpta onun için. 1970. Kitabın sonu. 29 Nisan 2011, sayfa 144.